Şeyimiz var. Mantık diyeminin anlamı ne? Yeri ne? Niye yani böyle bir konunun niye bu şey temelsi niye temel?
Usul işleyişi.
Yani niye önce usul inceliyoruz ya da niye yani doğa bilimlerini değil ya da başka bir şey değil ama niye usul üzerinde böyle bir şey var, yoğunlaşma var? Yani problem ben onu tanımlamaya çalışıyorum ve o kolay bir şey değil. Yani Hegel şeyden başlıyor, çok bilincin en alt biçiminden başlıyor ve onun akışını, gelişimini izleyip mantık bilimine geldik.
Yani orada Thiel'in görüngü bilimini
ama sonradan, şey yapıyor. Sonradan Thiel'in evet. Görüngü bilimini şey yapıyor, dizgenin, yani ansiklopedinin içine alıyor ve Thiel'in görüngü bilimi bir bakıma kitap olarak yani dizgeyi ya da ansiklopediyi önceleyen bir kitap olarak ilgisizleşiyor. İlgisizleşiyor bir bakıma. Kendisi reddetmiyor o kitabı ama o Thiel'in görüngü bilimi önemli ölçüde düzensiz. Sonradan katmalar olmuş ve yani daha sonra ansiklopedinin içinde onun da bir şeyi var, sistematik olarak yerleştirilmesi var. Yani şeyi silersek, Thiel'in görüngü bilimini çıkarırsak Hegel açısından
yani mantık biliminde bir yerde yok. Öyle mi?
Nasıl?
Yani mantık biliminin içinde Thiel'in görüngü bilimi yok mu?
Mantık biliminin yani? İçinde yok. Thiel felsefesinde var. Thiel'in görüngü evet. Bilimini şey yapmıyorum. Orada mesela duyu pekinliği, algı, anlak çözümlemelerini, us çözümlemelerini yani belli bir sistematik orada da var ama tam bir sistematik yok şeyde Thiel'in görüngü biliminde. Onun yani o konuda çok fazla konuşmuyor. Daha sonra da konuşmuyor. Thiel'in görüngü bilimi başka türlü olabilir. Thiel'in görüngü biliminin anlamı şey doğal bilinci şeye götürmek. Mantık bilimine götürmek.
Adı düşünce alanına evet. Götürmek.
Mantık evet. Bilimine götürmek. Yani evet. Öyle en azından Thiel'in görüngü biliminde çıkan şey o. Sonuç o. Mantık bilimine ama dediğim gibi mantık bilimine Thiel'in görüngü bilimi olmadan da başlıyor Hegel ve niye us üzerinde yoğunlaşıyoruz? Ondan sonra usu bu biraz şeye benziyor. Öklides'in problemine benziyor. Yani ortada bir teorem var. İşleyen bir teorem var ama tanıtlaması yok. Yani biz de şey yapıyoruz. Mantığı
yani işte, daha yukarıdan bakıp aşağı iniyoruz.
Daha
şey gibi değil mi bu? Daha, yani aynı Descartes'in hani düşünüyorum o halde varımıyla çakışan bir durum değil mi bu?
Ondan yani onunla da çakıştırılabilir ama daha çok şuna benziyor. Şu an bizim durumumuz özellikle yani bir şey var, tasarımsal bir bilgi var ortada. Us diye bir şey var ama usun ne olduğunu bilmiyoruz. Doğa diye bir şey var, doğanın ne olduğunu bilmiyoruz.
Bunlar çıkarsanmamış kavramlar.
Evet yani bir felsefe tarihi var ve birçok girişim de var bu felsefe konusunda. Yani bunu biraz daha geniş ölçekte almak gerekiyor. Yani daha ileri, daha değişik şeyler de, bakış açıları da var. Nihilizm de var. Yani insan böyle bir bilgiye ulaşamaz diyor. Yani usu ya da mantık bilimini bütünde nereye oturtacağız? Dünya açısından ya da bütün varoluş açısından. Yani niye varlıkla başlıyoruz şeye, bilgiye? Ya da niye mantık bilimiyle başlayacağız? Çünkü insanlar yaşarken neyle başlayacaklarına pek bakmıyorlar. Zorunlu oldukları noktalar oralardan giriyorlar yaşama ya da varoluşa ya da düşünceye. Ve yani Hegel'de bir sistematik kavramı var ve biz onu dogmatik bir şekilde alıyoruz. Yani bir yerde tanıtlamadan gerçek sayarak alıyoruz. Tanıtlanırsa dogmatikten çıkar bilgiye, o zaman bilgiye ulaşır. Us kavramı var. Onu da öyle alıyoruz. İşte mantığın temel yapısı diyoruz. Varlık ve öz ve varlığın ve özün birliği kavramdır şeklinde. Bunlar değil mi? Dışsal olarak aldığımız şeyler. Yani bu çalışmanın esası bir bakıma Hegel'i incelemek. O inceleme bittikten sonra Hegel'i yargılamak, ölçmek olanaklı olacak. Ve bir bakıma şey gibiyiz yani böyle üniversite okul sıralarındaki öğrenciler gibi önündeki kitabı okuyup anlamaya çalışan öğrenciler gibiyiz. Çünkü yani Hegel'in yaptığı çalışma önemli bir çalışma. Onu en azından önemli gördüğümüz için bu çalışmayı yapıyoruz. Ama onu yargılamak ve ölçmek biraz şey göründüğünden daha zor bir şey. Ya ben şu an onu formüle etmeye çalışıyorum ve edebilirsem çok iyi olacak. Yani niye usta başlıyoruz? Yani çünkü us bizde olduğuna göre ve
o zaman çalıştığına göre belki şeyin T'nin görüngü bilimindeki ilerlemenin daha sistematik bir biçimde ortaya konması gerekiyor. Bu yani niye usta başlıyoruzun şeyini ortaya koyabilmek için.
Şimdi buradaki soru şey...
Dışsal olarak bildiğimiz, aslında hani gerçek anlamda bilmediğimiz şeyleri...
Her şeyi dışsal olarak biliyoruz. Hı-hı. Öyle değil mi? Yani,
evet.
Yani niye usu seçiyoruz başlamak için?
Biz mi seçiyoruz ya? Sistem evet, öyle işliyor. Yani biz özel olarak onu seçiyor muyuz?
Ya da yani biz genel olarak...
Hani sistem öyle ilerliyor.
Neden sistem usla başlıyor?
Düşüncesiz
çok
bir
genel
şey. Yani aynen o yaşam kavramıyla ilgili bir şey. Yaşam kavramını tam olarak çıkarsadığımız zaman o da çıkmış olacak herhalde.
Yaşam kav... Şimdi...
Logos'la ilgili bir şey. Doğuştan düşüncelerle
Yani birçok bakış açısı var ve bunların pek çoğu da başkaları tarafından da ileri sürülmüş. Ama Aristoteles'te şey var, yani mantıksal yazılar kendi başlarına duruyorlar ve şey yok. Hegel'deki gibi bir sistematik yok. Aristoteles kategorileri inceleyerek başlıyor, dili inceleyerek başlıyor.
Aslında
önermeyi inceleyerek falan.
Kavramı inceliyor ama kendi de bağlantıları
ortaya koyuyor. Dili de inceliyor. Yani dilin özelliklerini, dil bilgisi, kurallarını onları da inceliyor. Ama Aristoteles'te dağınık bir şey var.
Şimdi, evet, dağınıkça yani dağınıklık
karışık.
Var. Evet.
Hegel'de şey var. Böyle tamamen sistem.
Genelde de dağınıklık var ama o genelde sistemi oturmuş.
Tam bir, hem
kendi
yaşında,
içinde bir şey var.
Evet.
Arada şey kendi kendiyle çelişiyor bazı yerlerde ama genel olarak sistem
yani sistem tabii. Kurmuş. Öyle, kurmuş. Hem de şey hemen hemen her şeyi tam yerine otur, tam bir sistem kim diyebiliriz. Çelişiyor.
Bazı lafları yani hekimin ne gelin?
Şimdi bir an önce konuştuğumuz yani. Yargı yapabilmek için önce olayı bilmemiz gerekiyor. Yani şimdi çelişiyor olduğunu söylüyorsa çeliştiği noktayı da bize anlatabilirsin.
Hayır, kitabın başka yerinde yani tam akademi dediğim de şu
yani an. Bizim, mesela ben kendi adıma okuduğum hiçbir bölümünde çelişen hiçbir şeye rastlamadım. Hep onayladı benim için. Senin de onaylamadığın bir nokta varsa çelişen onu mesela bize anlatırsan iyi olur.
Şu anda hatırlamıyorum spesifik olarak ama yani okurken özellikle T'nin göründüğü bilimde hani mantık bilimde o kadar şey yapamadım ama yani bazı cümleleri mesela 3. sayfada söylediği cümleyi mesela 23. sayfadaki bazen yani hani tamam genel olarak sisteme oturtmuş ama bazı yerlerde tutarsızlığı var.
T'nin yalnız sistemi anlatmıyor, mantık bilimini anlatmıyor. Tam olarak mantık bilimini bilmeyen bir bilinci anlatıyor.
Kayıyor.
Evet, yani
ama yaptığımız işin şu anda problemimiz de değil.
Evet, şöyle de ilgili olabilir. T'nin görüntü bilimde okunma zorluğu var. Yani orada bir takım ironilere, göndermelerde filan bulunuyor ya. Olabilir. Yani o dolayısıyla orada bir çekişim gibi görmüş olabilir. Orada okunma
şimdi
var.
Sorun şey, yani Hegel'in sisteminin ölçümünü yapabilmek ve onun önemini görebilmek onun o şeye bağlı yani felsefi birikime bağlı bir şey değil mi? Yani henüz evet henüz felsefenin başındaki insanlar ve yani o ölçmek ölçüm şey değil kolay.
Şimdi buradaki ölçmenin sağlığının şeyi
yani doğal bilinci şey yapmamız gerekiyor bence. Yani Hegel'in bu belki de yeterince o insanlara ulaşamamasının da nedenlerinden biri. Yani bu şeyde yöntem konusunda yani böyle bir ansiklopedik ya da sistematik bir bilgiyi sunmadaki gerekçesini yeterince açıkça koyamaması.
Yani belki de tam tersine o koyamadığının farkına vararak belki T'nin görüngü bilimini de koydu. Yani T'nin görüngü bilimi bence tam o bilinç düzeyini anlatan süreç.
Yani Tinin görüngü bilimini
ama tinin görüngü bilimi mantık biliminden daha dağınık bir kitap değil mi?
Tinin görüngü bilimi
bana öyle geldi ama
görüngünün bilimi, yani onun anlamı şeyden farklı, mantık biliminden farklı. Hegel orada şunu yapmaya çalışıyor, yani benim gördüğüm oydu. Doğal bilim, normal bilinci felsefeye götüren süreci kurmaya çalışıyor.
Evet.
Yani adım adım ya da halka halka o... Hegel'de tarih felsefesinde de öyle bir şey var, kaygı var. Yani tarihi zorunlu bir süreç olarak görüp onun ereğine doğru, özgürlük bilinci dediği ereğine doğru götüren basamakları ard arda kopuksuz olarak şey yapabilmek. Yani o halkaya girip o halkalardan biri değilse, ne kadar önemli görünürse görünsün bir tarihsel fenomen, dünya tarihsel olmuyor. Yani sürece girmiyor. O ve onu göstermek şey değil, kolay değil. Yani Hegel dediğim gibi biraz Pisagoras'ın problemine benzer bir problem karşısında. Önünde hemen hemen doğru olan bir teorem var ama tanıtlaması yok. Yani tarih konusunda söylediği şey çok ussal, aşırı ölçüde ussal ve çürütülmesi olanaksız. Yani tarihsel ilerleme bir süreçtir. Süreç şey demek, her aşaması zorunlu olan bir ilerleyiş demek ve bu, yani insan bunu kabul ediyorsa o insana ussal eğilimli demek lazım. Bunu kabul etmeyenler de var ve bunun bilimsel olarak gösterilemeyeceğini ileri sürenler, Karl Popper gibi ya da başka pozitivistler, onlar da böyle bir şey,
tarihi doğrusal
felsefeyi bilim olarak kabul etmiyorlar. Mesela şey de var, psikanaliz de bilim olarak kabul edilmiyor şey tarafından, pozitivistler tarafından. Çok Marcuse'nin o tek boyutlu insanla falan söylediği şey şu, ölçülemiyorsa bilim değildir bu pozitivizmin tavrı. Sayısallaştırılamıyorsa, nicelleştirilemiyorsa bilim değildir. Yani psikolojide ruh çözümlemede özellikle neyi ölçeceksin, öyle santimetreyle ya da gramla ölçecek duysal bir içerik yok. Tarih felsefesi içinde aynı şey. Tinin görüngü biliminde de süreç mantıksal, yani burada insanların artık ussallığı bir yerde şey, onların felsefeye yaklaşımlarının şeyi oluyor, belirleyicisi oluyor. Yani o eğilimler onları felsefeden soğutabilir ya da felsefeye şey yapabilir, yaklaştırabilir. Tinin görüngü bilimindeki kaygı şeyde kalkıyor, ortadan kalkıyor. Onu kesin rahatça söyleyebiliriz. Yani tinin görüngü bilimi aslında Hegel'in şeyinin sistematik ya da yöntem konusundaki tam olgunlaşmasının gerisine düşen bir evet, çalışma.
Daha dağınık, yani bana öyle geldi ki.
Ama dağınık gibi gelmesiyle dağınığın kesin olarak saptanması aynı şey değil. Yani şeyi söylememiz gerekiyor, yani neden dağınık?
Anlatırken hani kendi mesela tinin görüngü, yani kitap belki dile döküşünde yani bir şey var. Biraz yani mantık bilimi daha sistemli geldi.
Evet. Görüngü bilimin de yani sistemli olduğunu söylüyor. Mesela ön sözünde ve girişte şeyi belirtiyor. Buradaki her aşama zorunlu olarak sonraki aşamaya götürür. Yani o da bir sistem şeyi göstermiyorsa bile zorunlu ilerleme hemen doğrudan doğru sistemle eşit değil. Ama yine de orada sanki şey gibi, yani o dağınıklıktan kaçınmanın bilinci var ya geldi. Ve onu gerçekleştirmiş gibi yazıyor. Yani bir tanıtlama yaptığın zaman diyelim Pisagor teoremini tanıtlıyorsun. Arada bir eğer boşluk bıraktıysan ve o boşluğu fark etmediysen o tanıtlamanın geçerli olduğunu sanabilirsin. Ve orada tanıtlama geçerli olmamasına rağmen sonuç işler ve doğru görünür ve sanırsın ki tanıtlama şey.
Yok, tamam. Öyle bir yanılgı. Yani ispat ederken yani mantık biliminde bence daha kendinden emin ya da oturmuş
yani. Bu sadece doğal bilimci sorunu. Şeyle ilgisi yok.
Yok yok, tamamıyla adamın kullandığı dilden bahsediyorum. Doğal bilimci ilgisi yok. Yani şeyi tanıtlarken kullandığı, verdiği örnekler kullandığı.
Tamam, onlara döneriz tekrar ya da yani de sürekli ele aldığımız konular bunlar şimdi. Bu mantık biliminin kendi iç yapılanması.
Yani neden ustan başladığını mesela şöyle hani düşünmeye çalışınca şimdi düşüncem kendimde o yönden baktığımda eğer ben dışarıdaki bir şeyleri anlıyorsam veya onları ben bileceksem onların hepsinin karşılığı bende olmalı.
Hı hı.
Yani bende olmayan bir veri
evet.
dışarıdan alınamaz. Yani dışarıdaki bir şeye hı. ben baş yani
kendi kategorilerini yüklüyorsun.
Varsa evet. Ben evet. de onu alabilirim. Yani benim düşüncemde varsa onu alabilecek kategoriler alabilirim. Dolayısıyla yani dışarıda kendi kendine olan bir şey yok. Ne varsa yine benim düşüncemde var.
Yani kendinde şeyin bilgisini elde etmek için dayanacağım tek dayanak kendi usulüm.
Evet.
Yani tarihsel gelişimi içinde felsefeye bakarsan Kant'ın kopardığı metafizik bağlantıyı yeniden oluşturmanın yolu. Zaten görev olarak Hegel bunu üstlenmiş olmalı. Ancak kendinde şeyi bilebilmenin, yani metafiziği tekrar kurabilmenin biricik çaresi işe usla başlamak. Ben başka bir yani doğal, inanılmayacak kadar doğal geliyor yani. Bunun böyle olması gerekli diye düşünüyorum.
Yani başka bir sorusu mu var? Sormanızın bir nedeni mi var yani?
Yani çok fazla şeyi var, gerekçesi var. Bir de belki de şey, felsefe tarihinin sürekliliğine girdiğimiz zaman orada zaten problemler bizim için evet. önceden koyulmuş oluyor evet. ve ona evet. yani Hegel bize böyle bir problem veriyor şu anda. Ya nasıl Spinoza başladığı zaman Descartes'i alıp götürüyorsa
evet.
ve Spinoza da başkalarının ilerlemesi için bir böyle zemin sağlıyorsa Hegel de bir bakıma bize problem getiriyor. Yani us doğa ve tin karşısında önsel midir? Yani birincil midir? Mantıksal olarak birincil midir? Falan. Ya da doğadan metinden soyutlama içinde us incelenebilir mi? Çok mantıklı görünüyor ama betimlemeden öteye geçmiyor bu söylediğimiz şeyler. Mesela yani doğada nitelik belirli olarak vardır. Tinde de nitelik belirli olarak vardır. Ama biz niteliği nitelik olarak incelemek durumundayız. O yüzden onu o metafizik yani fizik ötesi aslında metatinsel aynı zamanda. Çünkü yani niteliği nitelik olarak incelemek onu hem fiziğin ötesinde hem de tinin ötesinde incelemek demek. Bu şey önemli bir ayrım. Bunu o şeye yazdım. Yani çünkü metafizik, fizikle ilgili bir şey, görelilik anlatıyor. Logos, tinin de şeyinde, ötesinde. Çünkü tinden de bağımsız logos. Yani nitelik yani olarak
tarihi,
niteliği
ya da... Tarihi incelerken de aynı şeyi, yani tarih içinde aynı şeyi yapmıyoruz. Yani fizik içinde öyle, tarih içinde öyle. Yani tarihte de başladığımızda evet. aslında ama öz yani... alanındayız. Hemen daha başlar başlamaz. Yani... Evet. Ona çünkü kavram yüklüyoruz. Tarihi olgu olarak almakla onu hemen yani geçmiş kılarak özel
onlarda oralarda almak... problem daha kolay gibi görünüyor. Tarihi inceleyeceğimiz zaman istenç kategorisini, hak kategorisini, özgürlük kategorisini temelli olarak alabiliriz. Fiziği incelerken uzay zamanı, özdeği alırız ve bunları niçin aldığımız sorusu bile sanki gereksiz gibi görünüyor ama felsefede gereksiz bir şey yok. Ya da yani kavram ama mantık biliminin temel alınması o biraz açıklanması gereken bir şey. Yani
burada şey var. Biraz önce sorduğunuz soruyla da ilgili bu. Yani mantığın bu anlığa ya da doğal düşünceye ulaşabilmesi açısından belki bütün diğer pozitif alanlarda bu mantığın bütün açıklığıyla, bütün açılımıyla ortaya konması gerekmiyor mu? Yani asıl şey o değil mi? Fizik alanında da, evet. tarih alanında da. Yani ulaşabilmenin belki en kolay yolu, birebir yolu bence oradan geçiyor.
Evet ama dedim benim kaygım şeydi, yani bunu daha iyi formüle etmek, betimlemeden öteye daha anlaşılır ve tanıtlama doğası taşıyan bir şekilde formüle edip mantık biliminin mantık bilimi şu nedenlerle ilk bilimdir ve önce ele alınmalıdır. Bunu çıkarsamak ve evet, o zaman içinde yapılacak bir şey.
Yola çıkıştaki birinci adım saltık bilgi olanaklı mıdır diye bir soruysa bu sorunun yanıtını aranacağınız yer doğrudan doğruya us'tur. Yani bilinç ve mantık bağlantısıdır. Başka yerde aramak mümkün değil ki. Yani o zaman neden ustan başlıyor sorusu doğrudan doğruya ortadan kalkıyor. Çünkü çok doğal bir şekilde yanıtlı geliyor.
Usun bilgisi saltık bilgidir.
Ayrıcalık ilk demek ne derece doğru?
Yani eğer...
Mantıksal olarak ilk.
Söze eğerle başlıyor. Eğer ilk sorduğu soru, ele almak istediği temel konu birincisi eğer, saltık bilgi olanaklı mıdır? Olanaklıysa nasıl elde edilir? Sorusuysa eğer mutlaka USA girecek.
USA giriyor. Hegel orada şunu söylüyor. Yani saltık bilgi olanaklı mıdır diye soran bir bilincin o soruyu sorması saçma ya da olanaksız. Çünkü o bilinç bilgiyi ve saltığı bilmek zorunda o soruyu sormak için.
Elbette.
O soruyu sorduğu zaman o bilgiyi de edinmiş olduğu zaman o zaman o bilgiyi sormasının bir anlamı yok.
Ama bu soruyu kendi kendine sormuyor. Başkalarına adına soruyor. Çünkü sonuç olarak o felsefeci, geri kalan herkes öğrenci. Öyle düşünmek lazım.
Evet, öğrenci sorabiliyor. Saltık bilgi olanaklı mıdır? Ya da bilgi tabii olanaklı mıdır diye sorabiliyor. Ve o soru tasarımsal bir soru aslında. Yani o sorunun yanıtı yok. Dışarıda yok. Yani o soruyu soran bilinç, tasarımsal bilinç olduğu zaman ya da öyle olmak zorunda.
Zaten o soru ancak o durumda ortaya çıkarmış.
Evet ve o durumda da yanıtı yok. Yani tasarımsal düzlemde sorulan bir sorunun
o soru
gerçek bir yanıtı o kavramsal.
Zaten o soru yani bilinç zaten o soruyu sormuyor. Öyle bir soruya
yani sorabilir.
Soruyorlar.
Yani diye
nedir? Onun bilgi nedir diyor.
Zaten bilincin çıkarttığı bir yani tasarım mı da çıkaran yine bir evet bilinç. Dolayısıyla yine o bilinçte var olan bir cevabı olan bir şey.
Ona bakarsan bilgi olan ve saltıklık bile yan yana söylenmesi gereksiz bir şey.
Bilgi.
Evet.
Evet, tabii bilgi saltık her durumda gerçek yani bilginin kavramı.
Yara bilgi falan gibi bir şey olmaz mı?
Evet, onu ayırmak
için. Şimdi biz buna bugün bulunduğumuz noktadan bakıyoruz. Kant'ın o bağıntıyı kopardığı noktada nasıl buna böyle bakabilirdik ki? Kant çok net bir şekilde saltık bilgi olanaksızdır dedi, işin içinden çıktı. Sen kendinde şeyi bilemezsin dedi. Şimdi tarihsel olarak kendimizi o noktaya koyduğumuz zaman Kant böyle diyorsa biz de bunu tartışacağız önce birinci adımda.
Doğru. Belki de Hegel şey gibi Spinoza-Descartes bağlantısı gibi bir bağlantı kurdu Kant'la ve Kant'ın problemini aldı ve çözdü.
Evet. Kant'ın eleştirisini de işe başladı.
Kant'ın eleştirisi problemi formüle etme oldu. Ya. Evet. Aslında soru sordu Kant. Yani bu gerçekten siz kategorileri kullanıyorsunuz, kavramları ama ya bu kavramlar reel değer taşıyorlar mı? Böyle Spinoza'da da Descartes'te de bunların sorgulaması yok. Şeyde de yok. Yunanlarda da yok. Ve Kant o açıdan problemi formüle etti. Problem iyi formüle edildiği zaman yanıtı
gecikmeden geliyor.
Yani yanıtını kapsıyor bir bakıma. Önemli olan formülü iyi yapabilmek. Yani Kant'ın önemi de orada. Ama Kant'ın o soruyu sorup da yanıtını kendisinin vermemesi şey.
Ama canım yani
biraz bu trajik.
Bu iş trajik yani. Futbol maçındaki takım oyunu gibi yani. Biri ortaladı, öbürü gol attı yani. Öyle yani düşünmek lazım.
Demek ki felsefecinin hem ortalama yani hem de gol atıcı olması gerekiyor.
Belki ömrü yetmemiştir. Yani hayatın
aslında öyle bir şey
yani
var.
Kariyerinin sonuna doğru için çıkarmış da çünkü yani doğru soruyu çünkü soran çok önemli bir soru sormak. Büyük bir ihtimalle onun cevabında hani o zaman olmasa bile belli bir ömrü vefa etmiş
şeyi okursanız yani
pardon lafınızı kestim. Evet. Bu aşkın sal felsefe yani kritik bir şey mi? Arus'un eleştirisinde miydi?
Evet.
Yani
evet, evet.
Mesela kaç yaşındayken yazıyor biliyor musunuz?
50'lerden sonra yazıyor. Evet. Başlaması evet falan geç.
Yani ne zaman ölmüş? Yani 80 yaşında yani Mimar Sinan Selimiye'yi 80 yaşında da şimdi uzun yaşamışsa hani 50 genç yaş.
Şöyle bir tahminin ötesine geçen şöyle bir şey var. Postumum, Kant'ın postum, opus postumum var. Yani ölümden sonraki şeyleri, yayınlanan yazıları. Onlar henüz yeterince incelenmiş değil. Aramıyorum. Bu şey, orada Kapistan'da da var bu, o Kant Kapistan'da. Kant'ın son zamanlarda o kendinde şey soyutlamasından uzaklaşma eğilimine girdiğini söylüyor. Yani neredeyse
doğru yolu buluyormuş.
Doğru yolu bulmak üzere diyor
şey. O zaman şey onun durduğu
Evet.
Durduğu noktadan Hegel aldı. Evet. Belki bir 10 sene, 5 sene daha yaşasaydı Kant bu problemi çözerdi, değil mi?
Yani tabii ki öyle bir olasılık var. Yani bir insan şey yapabilir. Felsefecilerde
yani aynı usta sahip olduğu için potansiyel
görmüyor.
Olarak yani öyle bir ihtimal tabii ki.
Şimdi o zaman
herkes için düşünebiliriz bunu yani.
Ha, geldi.
Spinoza'da belki bilmem.
Mantık yapalım. Biraz bu usun logosun. Tabii onlar şimdi o biraz şey felsefe tarihinin magazin yanı gibi görünüyor. Yani Spinoza ne yapardı yaşasaydı? Descartes
çok zahmet oluyor. Çok teşekkür.
Neden
şey? Tam önemli olan Hegel'in o noktada ipin ucunu tutması, değil mi?
Yani ipin ucunu tutmuş ve gerçekten zor bir noktada ya da yani Hegel'in ne yaptığını başarmak için özellikle büyük mantığı galiba didik didik etmek gerekiyor. Çünkü o zaman
baştan
şey
baştan aşağı.
Evet, yaptığı şeyin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani eğer Beethoven'ın 9. senfonisi büyükse ben onu hissettim. Yani bu müzisyenin dehası, herkesin hayran olduğu ve anladığını sanarak hayran olduğu bir şey. Aslında o senfoniyi yazmayan birisinin ya da hiç senfoni yazmayan birisinin onu değerlendirmesi çok şey kolay değil. Hegel'in mantık biliminde yaptığı şey o 9. senfoniden onun bestelenmesinden çok daha yüksek düzeyde yapılan bir şey. Yani Hegel şey felsefeyi modern dönemde gerçekten şey yaptılar, bozdular. Yani böyle gazeteci düzeyine indirgediler ya da kültür düzeyine indirgediler ve Hegel'de onun tam tersi var. Yani bir matematikçinin sağlığını beğenmeyen bir insanın şeyi var orada. Çabası var ve orada şey değil, yani blöf yapmıyor. Sağ ol. Bir tane yetişecek. Ansiklopedide onu görmek zor. Bazı yerler çok özet ansiklopedide. Aşırı ölçüde özet. Ama büyük mantık daha şey o küçük bak açıdan yararlı olacak olan bir şey. Şimdi
bu bizim şu aşamada çok ihtiyacımız varmış aslında.
Bir hafta kaldı, evet.
Yayınlanmış şeyde.
İşte.
Basıcı alalım.
Yani salı günü alırsınız değil şeyin. Matbaa.
Öyle evet. Mi? Evet. Hayırlı olsun.
Salı günü.
Şu kat yeri biraz ince mi olmuş? Burada daha
ben onu kırdım, kırdım. Yani o esas 34 milim olmuş şeyin kalınlığı. 34 milim. Kant 40
milimdi.
Bunlar kayda giriyor biliyorsunuz.
Öyle mi? Yani iyi bir an.
Yani.
Evet. Büyük mantığı basıldı.
Ses kayıtlarını dinleyebiliyor musun?
Şey bir aziz bir arkadaşlarım. Diğer çalışmaları sırasında. Büyük mantık. Çıkışındaki konuşmalar. Sıcak oldu yani çıkışında değil.
Şimdi varlık ve öz ve kavram, bunların bağıntısı, bunu çözersek hemen ilk olarak Kay'ye ben yazacağım ve Andreas Arendt'e yazacağım, ötekilere, Nuzu'ya falan. Çünkü şey, yani çözmeye yaklaşıyoruz gibi görünüyor o şey. Şimdi şey gibi davranalım, felsefe tarihinde olduğu gibi, yani Hegel'i veri olarak alıp onun üzerine gitmeye çalışacağım. Çünkü felsefe tarihinde şey yok, daha öncesini kullanma diye bir doğal durum var, zorunluluk var ya da öyle bir koşul var. Biz de onu yapacağız. Hegel kavram, varlık ve özün birliğidir derken onun mantığını nasıl kuruyor? Şimdi Tin'in görüngü biliminde şey vardı. Varlık ve kavram arasındaki birlik doğrulanıyordu ve orada Hegel özü hiç şey yapmıyor, sokmuyor şeye, devreye. Büyük mantıkta
çünkü
da
yok onda karşılığı yok.
Ne demek o?
Sözünüzü kestim. Çünkü Hegel'de onun o anda onun karşılığı yok. Çünkü o ilişkiler konmamış. Öz alanı tam ilişkilerin ortaya konduğu bir alan. Hegel'de o ilişkiler
pekala,
o
buna
süreçte daha oturmadığı için
onu o kadar şey yapamayız sanmıyorum. Yani Hegel Tin'in şey görüngü bilimini yazarken logosun yani
her şey oluşmadı.
Logosun şeyini varlığın ve özün kavram karşısında durduğunu bilmiyordu demek için alıntıyı göstermemiz lazım.
Evet.
Yani olabilir, doğru olabilir.
Yani,
ama ben yani şu an hatırlamıyorum. Ama bakıp söyleyeyim. Tahmin edemeyiz. Yani gerçekten kitaplar elimizde ve orada göstermemiz lazım. Şimdi yine de şey, Hegel'in orada ilgilendiği şey mantık biliminin açınımı değil, mantık biliminin ilkesini ya da öğe diyorlar. Öğe, o söz şey, yani Hegel onu çok kolaymış gibi kullanıyor ve
boşuna bir şey mi
yani,
yoksa anlamında
varlık ve kavramın birliği mantık biliminin öğesidir diyor. Orada şunu kastediyor diye düşünüyorum. Kavram realiteden kopuk değil. Yani insan kavramları, kategorileri dış realiteye ilgisiz değil. Öyle anlaşılabilir gibi geliyor. Yani orada şimdi ve mantık biliminin şeyi bu, öğesi bu. Şimdi sadece üç ana bölümü düşüneceğiz. Onların mantığını bulmaya çalışacağız. Yani gerçekten o üç kavram arasında mantıksal bağ kurabiliyorsak, yöntemsel bağ kurabiliyorsak, o zaman büyük bir iş başarmış olacağız ve şu an şey, o konuda yine benim görebildiğim kadarıyla şey yok. Çözülmüş bir, yani bunu çözen bir inceleme yok. Varlıktan öze geçiş üzerine sözünü etmiştim daha önce. Birisinin, bir Kanadalı'nın yanılıyorsam bir yazısı var. Onu, yani İngilizce şu an yazı. Onu verebilirim sonra şeyin linkini. Yazı burada da var aslında. Ama orada da
farklı
bir şey yok, açılım yok. Şimdi şöyle, varlıktan kavrama sıçrama, varlık ve kavramın birliği ise mantık biliminin başlangıç öğesi ya da öğesi genel olarak. Yani o zaman şey diye gel, bu mantık biliminin öznel mantık ve nesnel mantık olarak ikiye bölünmesinin mantığı bu. Çünkü kavram ve varlığın birliği var. Değil mi? Böyle bir şey söylüyor yani. Yine büyük mantıkla detaylı olarak söylüyor. Tamam. Öznel mantık ve nesnel mantık diye bir ayrım yapıldığı zaman bu şey gibi görünüyor. Mantıklı gibi görünüyor. Yani şimdi usu aldığın zaman nasıl açındıracaksın, nasıl ayrıştıracaksın, nasıl ilerleyeceksin? Problem bu. Hegel diyor ki us ya da kavram aynı zamanda da varlıktır. Yani us vardır.
İçerini bilmek gerekiyor.
Yani. Evet, Descartes'in ilkesi de böyle. Varlık ve düşüncenin birliği, varlık ve kavramın birliği. Yani bu Hegel'in, ilkesi Hegel'in bulduğu bir şey değil.
Descartes Ergos'un başka söyleşi.
Descartes Ergos'un varlığı ve
düşünceyi
kavramı bir çakıştıran bir anlatım. Yani Cogito Ergo Sum'un muazzam öneminin şeyi bu, anlamı bu.
Düşünüyorum demek.
Düşünce ve varlık şey değil, ayrı değil. Yani düşünce varsa varlık da vardır. Bu işte Kant'ın böldüğü şey, Hegel'in tekrar birleştirdiği şey. Yani bir anlamda Descartes metafizikle başlıyor ya da metafiziği deklare ederek başlıyor. Çünkü düşünceyi ve varlığı birleştiriyor, özdeşleştiriyor ya da iletişime sokuyor.
Böyle yaptığımızda bir problem doğmuyor mu? Varlık ve kavram karşıt kavramlar, direkt karşıt kavramlar olarak aldığımızda
evet.
Burada varlığı olumsuz moment olarak ya da tamamlanmamış moment olarak almış oluyor.
Biraz daha aç. Yani bu yani, şu an iki şey var, ayrışma var.
Varlık
ve kavram var.
Varlık ve kavramı karşıtlar olarak koyduğumuzda, yani varlığı olumsuzlayan şey direkt kavramsa, olarak kavram olmuş oluyor. Ve bu
o doğru mu?
Var kavramı o zaman biz olumsuz olan ya da ikinci moment olarak almış olacağız ve burada bir problem doğuyor.
Evet.
Yani o zaman bu ikisinin birliğinin sağlanması daha üst başka bir kavramda olması gerekir ki bu o zaman varlığı şey kavramı problemli hale getiriyor.
Bu problemin başlangıç noktası. Yani ya daha iyi formülasyon.
Kavramı ikinci kapı yapıyor. Onu diyorsun.
Evet, yani böyle konu oluyor.
Yani o zaman
varlık ve kavram birdir.
Varlık analitik oluyor. Yani bir bu
evet,
bu
aynen,
bu varlığı, bunu kurgun birliğine giderken birinci kapıyı varlık, ikinci kapıyı diyalektik kapıyı da şey olarak alıyor. Kavram olarak.
Böyle bir kavram ancak anlak kavram olur. Yani varlığı bir kenara, kavramı evet, bir kenara koymuş oluruz ve bu birbirlerinin karşısında duran aslında tam bir birliğe de ulaşamayan bir anlak kavramından başka bir şey kalmaz dedim.
Evet, ikinci kapı yapılıyor. Yani bu birlik böyle düşünüldüğü zaman, böyle, varlık ve kavramın birliği olarak düşünüldüğü
böyle
zaman
böyle bir moment ele alındığına göre onun mutlaka bir ikincisi de vardır o zaman.
Hangi yani, moment?
Şu anda Cengiz'in düşündüğü bilinç biçimiyle o yönüyle, o yönüne analitik baktığımız zaman yani bunun
varlık bir tarafta
yokluk şey kavram bir tarafta ayrı ayrı alınma biçimi olduğu gibi ikisinin bir arada alınma biçimi de düşünmelidir.
Aynen. Onu yapamayız diyor Cengiz. Çünkü varlık ve kavram bir arada düşünülecek momentler değiller diyor. Yani şöyle, varlığın olumsuzluğu kavram değil. Ya da varlığın karşıtı kavram değil.
Evet.
Bunu yakalayabiliyor musunuz?
Evet. Yani varlık ve kavramda özel bir beraberlik yok. Normal kavramdaki.
Şimdi Descartes'in dediği, onu da irdeleyelim. Descartes'in dediği o. Yani bunların arasında özsel bir beraberlik var diyor. Cogito ergo sum. Evet. Düşünce ve varlık birdir diyor. Burada özsel ne demek? O belki ayrı, onu katmayabiliriz.
Evet.
Onların birliğini söylüyor Descartes.
Evet.
Varlık ve kavram birdir.
Birdir diyor. Yani böyle bir düşünce de var. Ve
T'nin görüngü biliminin varlığısı bu. Kant'ın şeyi de bu. Ayırdığı birlikte bu. Ama bu birlikte bir şey var, yanlışlık var ya da bir eksiklik var. Yani Cengiz'in söylediğini o şekilde getirebiliriz. Dikkat edersin. Yani şey mi? Varlıktan kavrama geçiş şey değil, mantıklı değil.
Yani siyahla beyaz gibi aynı anda düşünülen bir şey değil.
Değil.
Tamam işte, karşılıklar değil. Yani. Bunun evet, karşılığı da var. Değil.
Evet. Yani için özel dedim, anlatamadım.
Tamam yani. Olabilir, doğru.
Evet. Yani, ben de şu anlamda söyledim. Eğer Cengiz'in düşündüğü biçimde düşünen bir bilinç varsa, bilinç
işte karşında
olduğu gibi bunun tam karşılığı var. Çünkü o soyutlamayı orada yapan bir bilinç, o bütünden gelmiştir. Yani aynı şey değil diyorsan, onun evet, ayrı şeyini de düşünebilmen gerekiyor. Aynı bilinci.
Aynı şey değil derken şunu demek istiyoruz. Varlığın karşıtı kavram değil.
Evet.
Yani varlığın olumsuzu kavram değil.
Tamam.
Daha doğrusu şöyle söylersem daha iyi anlaşılacak. Kavram olumsuz varlık değil. Düşünün bir. Tabii, olumsuz evet, varlık dediğimiz hı, şey, yani kavramın varlığın olumsuzlanması dediğimiz şey kavram değil.
Evet.
Çünkü o zaman kavram yalnızca olumsuz olacak. Hı. Dikkat ederseniz. Evet. Eğer varlık ve kavramı karşılıklar olarak alırsak, karşılık ilişkisi olumlu ve olumsuzun ilişkisiydi.
Evet.
Özbelim'in kendisinde gördük.
Evet.
Ve varlık ve kavramın karşılıklar olarak alınması özü çıplak bir negatif yapıyor. O şey, kavramı.
Bu kavram şey tabii yanlış gibi anlak ya da analitik kavram olurmuş olacak. İkisi ayrı ayrı.
Diyalektik olacak durak aslında. Yani kötü bir şey var nokta. O diyalektiğin şey ayrım noktası. Yani yöntem şimdi yine dedim ya Hegel'in verileri üzerine gidiyoruz aslında. Yani yöntem bize şey söylüyor, kavramın kurgu olması gerektiğini ya da karşıtların birliği olması evet, gerektiğini söylüyor. Doğru mu? Burası kritik nokta. Eğer varlıktan ben direkt kavrama geçersem, kavram bir birlik olmaktan önce bir negatif olmuş oluyor.
Olumsuz olmuş oluyor, olumsuz
olmaz.
Bu açık mı? Yani şimdi Hegel'in bütün sisteminde kavram varlığın ve özün birliği. Yani somut. Bir ayrım değil, bir birlik momenti. Ve kurgu kapı ya da üçüncü kapının karakterini taşıyor. Ama varlık ve kavram ikilemi içinde kaldığımız zaman o şey uymuyor. Yönteme de uymuyor, mantığa da uymuyor. Yani bu problemin çözümünün yarısı.
Yani burada başka türlü bakarak yani varlık ve kavramı karşıtlar olarak koyup sonra kavramın kendi olumsuzunu da kendi içinde barındırdığını koyarak yani o birliği yine kavramda sağladığımızı düşündüğümüzde aslında ikinci momentteki kavramımızı yine aslında öz yapmış oluyoruz.
Evet ama
yaptığımız aynı şey bir başka bağlamda.
Şöyle başlarsak varlık diyelim gerçekten başlangıç momenti şey mantık biliminin büyük yapısının yani varlığın karşıtını yokluk olarak değil genel olarak varlığın karşıtı biçimde belirsiz olarak düşünürsek orada şeyi elde edeceğiz varlığın karşıtı olma yani varlık belirli bu yine şey dikkat edilmesi gereken bir nokta varlık belirliyse o belirlilik varlığa bir olumsuzlama yüklüyor öyle mi? Varlığın olumsuzlaması nedir?
Varlığın olumsuzlaması...
Yani burada daha kavrama gitmedik henüz.
Kavram varlığı başka şey olmaz.
Olumsuz varlık... Burada işte o yüzden yarın
değil. Bu belirliliği nerede koydunuz?
Varlıkta
neden
koyduk.
Dolayı belirli
çünkü varlık belirli dedik.
Varlık olma belirleniminde.
Evet, varlık evet, olma belirleniminde. Yani dolaysız varlığı almıyoruz, evet, analitik varlığı almıyoruz. Varlığın diyalektiğini işlettiğimiz zaman varlık kendini olumsuzlayan bir kavram olduğu için belirli. Hı hı. Çünkü varlık şey değil, yani arı olumlu dersek bile onun olumsuzluğu kapsadığını biliyoruz. Evet. Yani varlığın diyalektiği var. Varlık analitik bir nokta değil. Diyalektiğe kapalı, ölü bir nokta değil. Varlık olumsuzluğuna geçtiği zaman, olumsuzlandığı zaman ortaya çıkan şey kavram mı?
Varlık dolaysızlık değil mi?
Güzel.
Yani o zaman...
Dolaylıya geçiyoruz.
Şimdi sondan geriye gidersem varlık kavramsa, evet. Hegel öyle diyor. Dolaysızlığı içindeyse o zaman varlık kendinde kavram.
Kendinde kavram.
Ama kavram kendinde kavram değil.
Kavram kendinde kavram.
Kavram da açılmamış hiçbir şey yok. Kavram.
Peki, o zaman
yani şimdi olayı senin demin kurduğun gizlilik şeyi yok. Demin kurduğun basamaklı gidişi varlık terim olarak varlığı kullanmayıp terim olarak kendinde kavramla başlayıp sonunda kendi için kavrama giden bir diyalektik süreç olarak düşünürsek iş çalışıyor gibi geliyor. Çünkü kavram kendi kendini reddederek geliyor.
Kendi için demek dolaylı demek. Dolaylı olmak demek. Kendisiyle dolaylı olmak demek.
Tamam, araya özü sokacağız o zaman.
Eğer araya özü sokacağız da onun mantığını formüle etmeye çalışacağız aslında. Yani şimdi kavram, varlıktan kavrama sıçrarsak kavram sadece dolaylı varlık olacak. Olumsuz varlığının bir başka adı dolaylı varlık. Ama kavram yalnızca dolaylı ise o da kavrama yakışmayan bir şey. Kavramın aynı zamanda dolaysız olması gerekir.
Değil elbette. Çünkü sonuç olarak dolaysız kavram olarak varlık birinci kapı, analitik kapı.
Evet.
Ondan sonra öz gelmek zorunda. Yani dolaylı varlık kavram gelmek zorunda.
Güzel. Dolaylı kavram.
Oradan da son aşamaya, kurgun birliğe kavramı kendi için kavram olarak. Hem dolaylı hem dolaysız.
Hem dolaylı hem dolaysız. Şimdi bakın James beklerim mi? Dışarı mı gitti? Onu en azından tekrarlayalım. Çünkü yani bunlar aslında iyi formülasyonlar ve sanırım şey yani belki bir seferde oturmayabilir. Belki daha iyi açıklanabilir. Ama şu şeyden varlık dolaysız şeye geçtiğimiz zaman varlığın olumsuzlamasına geçtiğimiz zaman ikinci aşamaya geçtiğimiz zaman yine ona kavram diyemeyiz. Çünkü o ikinci aşama dolaylılık aşaması.
Evet.
Dolaylılık aşaması. Şimdi burada Hegel'in Hegel'e bir empati yapabiliriz. Yani dolaylılık ilişki demek ve öz alanın, öz kategorilerinin ilişkili kategoriler olduğunu daha önceden düşünmüş olabilir ya da yine de mantık biliminin tam sistemini kurmak gerekmiyor burada. Yani dolaylılık alanına geldiğimiz zaman şeydeyiz, görelilik alanındayız. Bağlılık ya da bağıntılılık alanındayız. İlişki ve öz mantığının karakteri o. İlişki ya da bağıntı denen şey. Ve kavram yalnızca bağıntı, yani burası sorumluluk alanı, öz alanı, dolaylılık alanı değil mi? Dolaylı olan, sorumlu olan açıkça. Ve kavram sorumlu olmamalı. Yani kavramın yine kurgul doğası olduğunu varsayarsak.
Kendi için olması ve son moment olması şart.
Şimdi kendi için anlatımında şey var, onu daha incelterek kullanmak gerekir ya da daha tamamlayarak. Yani kendi için dolaylılık demek.
Dolaylılık.
Evet. Kendiyle dolaylı olmak demek. Ona dolaylı olmak demek. Yani kavramın kendi için olduğunu söylemek yeterli değil.
Ama kavram aynı zamanda birliği de ifade eden bir şey.
Kendinde ve kendi için. Evet, zaten dolaylısın ve dolaylılığının birliği.
Evet.
Yani kavram iki karşıt kapının birliği. Bu kavramın genel karakteri. İstersek evet. Kavramın genel karakteri budur ya da karşıtların birliğidir deyip oradan yola çıkabiliriz. Ama biz baştan varlıktan başladık ve dolaylı varlık yoluyla şimdi dolaylı varlığa geldiğimiz zaman oradan kavrama geçiş ya da üçüncü momente geçişin mantığını da kurmamız gerekiyor. Yani birinciden ikinciye gelişimizin mantığı Birincinin kendinde olumsuzlamayı kapsıyor olması. Yani varlık kendinde olumsuzlamayı kapsıyor. Varlığın kendini ortadan kaldırması denilen şey bu. Varlığın kendini ortadan kaldırması ancak şeyle, kendinde olumsuzlama kapsamasıyla olabilecek bir şey.
Negasyon.
Varlığın olumsuzlama kapsaması ne demek? Bu takılabilir. Ama bunu söyledik. Yani varlık genel olarak düşünürsek, analitik olarak düşünürsek belirlenimsiz ya da belirsiz. Ve herhangi bir olumsuzlamadan söz edemeyiz o durumda. Ama bu analitik durum. Yani analitik moment kendini diyalektiğe götüreceği için analitik. Analitik kendi başına duran bir şey değil.
Belki de o varlığın ortadan kalkmamasına şey olarak içselleşme gibi bir şey kullanıyor ya Hegel orada.
İçselleşme dolaylılık ya da kendini ortadan kaldırma, evet, ya da olumsuza geçme demek. Yani ya da işte görünüşün yüzeyin altına geçme. Türkçedeki derine inme dediğimiz şey. Yani derin düşünce o yüzeysel ya da sadece ontik diyelim ona, yüzeysel varlıkla ilgili ontik alanı yeterli bulmuyor ve yeterli bulmamasının mantığı ise, yani o bizim düşüncemizin bilerek yaptığı bir şey değil, bilmeden bilinçsizce yaptığı bir şey. Yeterli bulmamasının, derine geçmesinin nedeni varlığın ona izin vermesi ya da varlığın onu zorunlu kılması. Çünkü varlık kendinde olumsuz ya da öz. Öz alanında kendi için olma şeyi var. Bant, yani varlığı ve özü bir olarak düşünürsek orada kendi için olma bağımsız çıkıyor. Ama onu şey yapalım. Yani karışık bir durum değil. Kendi için olmak demek dolaylılık demek. Causa sui. Kendinin nedeni. Bir bakma o da kendiyle dolaylı ya da kendi için olan demek ve problem şuydu, dolaylılık aşamasında niye takılmıyoruz? Ayrım aşamasında niye takılmıyoruz?
Öz alanını sadece nesnel mantık alanında mı görmek gerek? Öznel mantık alanında da düşünülebilir mi?
Evet, o da yani, yenebilir.
Yani şeye ait olduğu kadar nesnel mantık alanında.
Öznel mantığa da ait olabilir mi?
Öznel mantığa da ait olabilir mi?
Özel mantığı
tehlikeli bir özel mantığı tanımlamamızda.
Özel mantık kavram mantığı. Begriffslogik denen şey. Yani kavram kendi başına mantık bölümünün 3. bölümü kavram mantığı. Orası özel mantık diyor. Nesnel mantık varlık ve özel alanını kapsıyor ve nesnel mantık ontolojiye karşılık düşer diyor.
Yani şunu sormak istiyorum.
Yani eskiden ontoloji denen şey ontos, ens Latincesi bu, ens diyor, özü de kapsar diyor.
Benim bildiğim Yunanca, ontoteoloji, oradan geliyor. Ontoteoloji, ontoloji.
Ontoloji.
Tabii, çünkü evet. Heidegger yani açıklamasını öyle yap, yani dipnot o daha doğrusu, kendi yapmış.
O terimi üretiyorlar, varlık bilimi teolojiyle birleştiriyorlar. Ya, ontoteoloji ne demek? Varlık bilimi artık Tanrı
evet.
Yani varlık bilimi evet. Sanki Tanrı bilimidir gibi bir şey var orada. O uydurma bir şey, bileşik ad. Yani ona şey de denir, başka şeyler de eklenebilir. Onto, teo, başka bir üçüncü şey, fiziko, loji de denebilir. Yani her şey eklenebilir. Öyle bir şey, ne derler, mozaik, onto, teoloji. Saçma bir anlatım yani. Teoloji ayrı bir şey, ontoloji ayrı bir şey. Teolojinin felsefeyle bir ilgisi yok. Yani teoloji felsefenin ancak konusu olur.
Evet, alt grubu.
Ontoteoloji bu şey, kafası karışan insanların o karışıklığı paylaşmak için ürettikleri bir şeye benziyor.
Çünkü ontolojik benim söylediğim bir şey değil yani.
Fenomenolojik ontoloji diye bir şey olur mu?
Kelimeyi öyle açıklamış için. Hayır onu bir yani konuyu dağıtmak bağımında. Dağıtmak yani, değil. Kelimenin etimolojisini öyle vermiş. Yani ben
tabii biliyorum o kelimeyi. Yanlış verip
onun üzerinde dedim
şimdi, yani. Evet. Fenomenolojik ontoloji demek, varlığı görüngüden çıkarsamak demek. Bu Heidegger'in yaptığı şeyin adı gerçek adı.
Çok normal onu yapacak.
Evet yani onun yaptığı şeyin adlandırması fenomenolojik ontoloji.
Evet evet. Benim yaptığım budur diyor zaten.
Evet. Yapacağım. Ama kavram olarak düşünürsek görüngü şey varlıkla aynı şey değil. Yani ve özellikle de Heidegger'in sözünü ettiği fenomen duysal fenomen ya. Yani bu çok şey. O zaman kavram varlık ve özün birliğidir dendiği zaman, yani varlık alanından başlayarak, onun dolaysızlığından başlayarak, olumlu olmasından, oradan olumsuz varlığa geçtiğimiz zaman, ya bunlar Hegel'in çözümlemeleriyle tutarlı olan şeyler ve biz bir bakıma bunu kendi mantığımızda bu noktaya kadar getirdik. Eğer varlığa şey yüklersek, olumsuzluk yüklersek, öze geçmenin bir şeyi yok, güçlüğü yok. Yani olumsuz varlıktır diyeceğiz öz ve olumsuz varlığın, olumsuzun ilişki olduğunu biliyoruz. Ve
bu ilişkiyi kurduğumuz anda da aynı zamanda kavram alanında da olmuş olmuyoruz bir yandan. Yani ona kavram yüklemiş olarak hem kavram alanında...
Ama henüz birliği deklare
ettiğimizde
şunu belirtçe, belirtik olmadıkça ayrım alanındayız.
Ayrım alanı yani, ya da derin düşünce alanı dediğimiz
evet,
şey.
Evet, tabii. Ayrım zorunlu olarak şeye götürüyor. Yani düşünceyi kendi devimiyle, yapay olarak değil, ayrıma geldiğimiz zaman, dolaylılık noktasına geldiğimiz zaman, o pozitif ve negatifi gördüğümüz zaman
ayrılmış.
Düşünce orada kalmıyor. Çatılır. Yani orada kalsa diyalektik moment şey olurdu. Bütün yöntemin anlatımı olurdu. Ya da içeriği olurdu.
Ya ayrım zaten öz alanında değil mi?
Evet. Ayrıma geldiğimiz zaman, dolaylılığa ya da kendi için olmaya geldiğimiz zaman
öze
geldiğimiz zaman orası son durak değil. Ayrımın yaptığı şey özellikle bu karşıtlar, yani şeyi, oluşun mantığını düşünürseniz, oluşun kendini ortadan kaldırmasının mantığı o momentlerin karşıtlar olmasıydı. Ve karşıtlar
ölçüde de olan bir şey, aynı şey.
Karşıtların kendilerini ortadan kaldırmaları ne demek? Karşılığın kendisinin ortadan kalkması demek.
Kendinin de ortadan kalkması demek.
Karşılığın ortadan kalkması, ayrımın ortadan, ayrımın negatifi özdeşlik demek ya da birlik demek. Böyle bir mantık kurulabilir. Ya da şu yapılabilir, yani bir karşıtlık varsa, iki karşıt varsa, üçüncü onların birlikte düşünülmesiyle çıkarsanan şey.
Yeni şey.
Mantık yeni bir şey. Yani o düşüncenin şeyi, doğal devimi bu aslında.
Yani asıl düşüncenin devimi sırasında ne kadar nereden nereye bir anda atıyor. Yani hem onu hem onu bir anda düşünüyor.
Düşünce bunları bilinçli olarak yapmıyor. Yani şimdi bir insanın bir fenomeni görüp de bunun nedeni nedir diye sorması onun bilinçli olarak yaptığı bir şey değil. Orada yaptığı şey o yüzeyden derine geçmek ya da varlığın olumsuzlamasını izlemek. Yani varlık şimşek çaktı. O varlık, nitelik, ışık, aydınlık, sıcaklık, gürültü falan. Yani o nitelik. Orada varlık alanındayız ve yüzeydeyiz.
Sadece o var.
Evet ve hiçbir insan onun nedenini merak ettiği zaman mantıksal olarak ne oluyor diye sormuyor o anda. Yani o çünkü neden kategorisi, şey kategorisi, öz kategorisi. Yani neden oldu bu şimşek? Zeus mu yaptı bunu ya da bir başkası mı yaptı?
Bu soruyu sorar sormaz öze geçiyor.
Soruyu sorar sormaz öze geçiyor ve öze geçişi tabii ki bilinçsiz olan, doğal mantığın yaptığı bir şey. Ya da töz, yani insan bir şeyi görüyor ama bu tözseldir dediği zaman ya da bunun, onu nasıl kullanır, Türkçe'de nasıl kullanılıyor? Her neyse, töz belki biraz daha zor bir anlatım şey için Türkçe açısından. Çünkü yani Türkçe şey, nedense İngilizceye göre o konuda daha dayanıklı olan, sağlam olan, kalıcı olan. O tözü bırakalım, öze bakalım. Yani bir insan, şimdi bu bir, aynı zamanda da bilinçle eğitimle ilgili bir şey diyor. Yani bunu eğitimli bilinç sorar diyor. Öz kategorileri bilimlerin kategorileri zaten. Yani bir insan... bir fenomeni alıp da bunun özü nedir diye sorduğu zaman yine aynı derin düşünce işini yapmış oluyor. Yani derin düşünce dolaylılık anlatıyor. Şimdi Hegel'in refleksini kullanması, yansıma, aslında yansıma belki de anlamayı zorlaştıran bir terim. Çünkü Yani yansıma bir dolaylılığı anlatır diyor Hegel ve o kadar işe yarıyor şey.
Yansıma da bir öz alanı, evet. O öz alanına ait bir olgu.
Çünkü orada şey var, Hegel'in düşündüğü şey şu.
Bildiği şeyi
fenomenle öz arasında bir yansıma ilişkisi vardır diyor.
Yani bir ama yansıma şeyi de çok iyi anlatıyor. Özün güzel karakterine ait olan, kendisini karşısına alma ilişkisini de güzel anlatan bir şey. Bence evet. Yani uygun bir ifade.
Yansıma terim olarak şey, fiziksel bir terim ve varlık alanında itme ve çekmeyi kullanıyordu ya, yani varlık alanında birin itmesi fiziksel bir terim olan çek, itmeyle. Birin
itme ve çekme.
Geçiş.
Bir kategorisinin çoka geçişini açıklarken onu kullanıyor. Bu yansıma da o bağlantıda düşünülebilecek bir terim. Yani fizikten alınan itme, çekme, yansıma, koyma falan.
Şimdi tabii şurada ekte bir laf var. Başkasına geçiş varlık alanındaki. Başkasında görünüş öz alanındaki eğitimsel süreçtir. Evet. Yani varlık alanında geçiş var, öz alanında görünüş var. Görünüşü yansıma gibi de düşünebiliriz burada zaten.
Tabii tabii.
Dolaylılık çünkü.
Shine ve ışıma anlamına geliyor sözcük. Görünüş ve göründüğü ayırt ediyor Hegel. Görünüş oradaki sözcük. Görünüş başkasında görünüş. Tabii yani o özün, görüngünün öz kendini başkasında gösteriyor bir bakıma görüngüye çıkarak.
Görünüş öz, daha dolaysız bir kategori. Görüngü evet, biraz görüngü, daha farklı.
Evet. O zaman şey, doğal mantıkla ilişkisi bu. Yani bu da işliyor. Bu doğal mantığın nasıl işlediğini doğru değil mi? Hiç kimse bunu bilerek yapmıyor. Yani özellikle de bu binlerce yıl önce ya da en azından 2000 yıl önceki insanların bu konuda hiçbir düşünceleri yok. Bugünkü insanların da yok. Bugünkü fizikçilerin de yok. Bugünkü matematikçilerin de yok. Düşüncenin, doğal mantığın işleyişleri konusunda bu onlara şey geliyor, çok ağır geliyor ve ama o ağırlığı hazmetmek zorundalar. Çünkü gerçekten matematik yaptıkları zaman ya da fizik yaptıkları zaman kendi kavramlarını inceleyerek o bilime başlamıyorlar ve bu onlara söylendiği zaman da ya gerçekten şey, felsefenin önemini anlıyorlar, kendi eksiklerini anlayıp olumlu bir tutuma yöneliyorlar ya da düşmanca bir tutum, pozitivist bir tutum gösterip kavramı reddediyorlar. Yani bir fizikçi düşünün uzayın ne olduğunu bilmiyor, bir matematikçi düşünün sonsuzun ne olduğunu bilmiyor. Bu onlar için şey, biraz ağır, müjdetici bir şey.
Tıkanır insan suçlama. Bir noktaya kadar. Yani bir noktaya kadar evet. İlerler. Ondan sonra fasih daire için.
Yani insanlar mantıktan kaçın, mantık karşısında adil olmamak için bir sürü güdü taşıyorlar ve yani bir matematikçi eğer kötü sonsuzu ve gerçek sonsuzu bilmeden matematik yapıyorsa orada ona biz açıkça yarı bilinçli yapıyor demek zorundayız bu işi. Yani o da onun için şey değil, çok tabii ki örgü değil ve felsefeye yönelmek zorunda.
Sen yani, bir dairedeki sınırsızca şeyin ya da sınırsız kenarlı çokgen gibi evet. Daireyi tasarlamak bir yönetici için mümkün deyip sonra da onun özeyinin ve çevresinin eşit ölçüde zorunlu olduğu daire kavramı için. O örnek de güzel bir örnek. Yani bir matematikçi için.
Orada da bu tür problemler, matematikçiler karşılaşıyorlar bu tür evet. Şeylerle. Çatışkılarla ya da çelişkilerle. Ve
çözemiyorlar.
Yani genellikle şeyler. Kalkülüs konusunda gerçekten Hegel'in mantık bilimindeki çözümlemeleri, anlatımlarını dikkatli okursanız göreceksiniz. Orada Leibniz'de aralarında olmak üzere ne yaptığını bilen, yani orada sonsuz küçüklük ve sonsuz büyük kavramların konusunda o kavramlardaki çelişkiyi anlayan tek bir insan yok gibi görünüyor. Newton o konuda şey en ileri ya da en ileri giden düşünür ve şeyi çok güzel formüllerle anlatıyor şeyin kaşların birliğini özellikle şey yani o Principia'da var. Kitapta göreceksiniz. Yani benim şu an onu aktarmam şey değil, gerekli değil. Ama örneğin durmayı açıklarken durma şey gibi sonsuz küçüklüğe ulaşma gibi bir şey. Değil mi? Yani evet. Hız yarısını kaybediyor. Evet. Daha yarısını kaybediyor. Daha yarısını kaybediyor ve öyle düşünürsek Zenon'un paradoksunda olduğu gibi hiçbir zaman durmanın gerçekleşmemesi gerekir.
Tersinden hareket ama, için de aynı şeyi evet. söylemek lazım.
Evet. Yani bunlar Aristoteles'in de bu konuda güzel şeyleri var. Çözümleri, açıklamaları var. Ama nedense doğal bilinç bunları bilmeden de toplama, çıkarma, integral, türev yapabildiği için diyor ki ben pragmatiyim. Benim sonuçları ilgilendirir. Kuramı ilgilendirmez. O zaman yani pragmatizm bu kültürün doğal bir bileşeni oluyor. Çünkü burada insanlar sonuçla ilgileniyorlar. Yani bina yapıldı mı, köprü yapıldı mı, roket aya gitti mi falan gidiyorsa tamam. Yani oradaki nüanslar ya da teorik sorunlar onları fazla ilgilendirmiyor diyorlar. Aslında ilgilendiriyor ama şu an ilgilendirmiyor. O zaman mantık biliminin genel bölümlemesi bu şekilde gidiyor. Buradan gitmemiz gerekiyor. Yani özün kendi içindeki o dolaylılık karakterinin özün açımlamasını ya da çözümlemesini nasıl belirlediği. O da zor bir problem. Yani Hegel diyor ya bu mantığın en zor bölümüdür.
Öz için mi?
Öz için. Onu, o problemi çözmemiz gerekecek. Çünkü özdeşlik, yani nasıl, neden özdeşlikle başlayacağız? Ya da özün kendi içindeki ayrımları hatırlıyor musunuz? Öz bölümü, varoluşun zemini, ansiklopedide,
özdeşlik, ayrım,
varoluşun zemini olarak öz, görüngü ve edimsellik, üç ana bölümü. Öz, görüngü ve edimsellik.
Orada takılıyorum ben. De.
Yani bunları çözersek...
Edimselliğin... Özün ve varoluşun birliği olması, orada mesela kategorisi var arada, varoluştan sonra.
Varoluş kategorisini alıyor, öz bir A bölümünde, bu A bölümünde varoluş, yani
varoluş ve değil mi sonra?
Arı düşünce belirlenimleri var, özdeşlik, ayrım ve zemin. Zeminden varoluşa geçiyor. Varoluştan geçiyor. O zaman tamamlanıyor ilk bölüm. Sonra görüngüye geçiyor. Görüngü daha yüksek. Yani varoluştan daha
görüngüye
yüksek.
Görüngüye geçiyor. Sonra varoluşun ve özün birliği mi, görüngünün birliği olarak?
Varoluşun ya da özün ve görüngünün birliği edimselliktir. Edimsellik kurgul olan ya da üçüncü moment olan ve o yüzden edimsellikte de incelediği töz aslında esasla. Yani zorunluluk alanı, nedensellik alanı ve oradan etkileşim üçüncü kategorisi oradan kavrama geçiyor. Yani şimdi açılmamamız gerekiyor. Bence bu yöntem iyi. Yani yukarıdan aşağı doğru, daha en genel, bütün genel, daha genelden tikelle evrenselden tikele doğru. O zaman oluyor. Tümden gelimsel bir yöntem. Yani öz kendi içinde nasıl ayrışır?
İlk bunu yaparsak, özdeşlik ve ayrım asıl gibi geliyor bana. Asıl orada zaten
varlıktan ayrımını dile getirdiğimiz anda zaten ayrım kapısının çıkmış olması gerekiyor. Yani öz alanının ortadan kaldırılması.
Öz alanının ortadan kaldırılması.
Daha doğrusu şimdi,
bakın şöyle bir şey var, problem var. Söyleyeyim problemi. Bu senin konuşmanla ilgili. Varoluşun zemini olarak öz. Birinci bölümü bu. Görüngüden önce varoluşun zemini olarak öz var. Üçüncü bölüm edimsellik. Yani bu şemadan yani print edebiliyorsunuz bunu dizgelerden. Nerede dizge? Dizge ana sayfada görebiliyor musunuz?
Kontrol eder misiniz? He? Bize bunu yollar mısınız?
Bak.
Neyle? Noise'i.
Bak. Görebiliyor musun? Şurada dizgeler var ya.
Nerede?
Şurada. dizgeler.
Yes, evet. Orada mıymış? Ha.
Tabii. Veya... Mesela buna, bunları incele. Burada şuna bastığın zaman şimdi bu açılan mantık bilimi
şey
ve
tamam, bak,
şu Word'ü aldığın zaman bu geliyor.
Tamam, okey.
Tamam mı? Onu tamam, print edeceksin. Print yani şey değil, okay, HTML'yi tamam, print etme. Bu Word gördüğün yerde
okay, tamam,
o Word dokümanı.
Tamam, okey.
Onu o print tamam, hazır Word olan şey. Yani okay, tamam. Hiç bozmadan
tamam.
Bütün dizgeler var orada.
Tamam. Print ederim.
Yani bu sayfada mantık biliminin şeyine girdiğiniz zaman ayrıca yani bunu şeyden kaybediyorsan oradan bulamazsan bile şeye giriyorsun.
Yok yok böyle bir şey çıkıyor. Gayet bölge, güzel çıkıyor sayfa.
Bu bölge, bu mantıkla ilgili şeyler burada. Her şey burada. Yani mantık.
Ses konuşuyor.
Mesela mantık bilimi işte yine dizgeler bunlar.
Tamam.
Başka bir şey. Şimdi şu elimdeki şey bu. Yani onda şey var.
Yok araya araya ben orada olduğunu bilmiyordum. Aslında dizgi tabii de yani araya araya bulurum ben bu şey falan.
Evet.